Ayrım 16 Yırtıcı Kuş Wilbur Smith Sayfa 194 Hal işlerinden pek az zaman ayırabiliyordu. Ama Katinka'nın davetlerine, yumurtlama mevsiminde ilk çıktığı nehre dönen son balıkları gibi karşılık veriyordu. Kadın çağırdığı zaman delikanlıyı hiçbir şey durduramıyordu. Şimdi de patikadan koşarak yukarı çıkarken, hızla çarpan kalbi uçuşan ayaklarına tempo tutuyordu. Katinka'yla son defa yalnız kalalı beri hemen hemen bir gün geçmişti. Bu delikanlının hoşuna gitmeyecek kadar uzun bir süreydi. Hal bazen bir gün içerisinde kadınla buluşmak için 2-3 kez usulca kamptan kaçıyordu. Çoğu zaman sadece birkaç dakika baş başa kalabiliyorlardı. Ama bu da o iş için yeterliydi. İki aşık değerli zamanlarını nezaket sözcükleriyle ya da tartışarak ziyan etmiyorlardı. Sonunda buluşmak için kadının kulübesinden başka bir yer bulmak zorunda kalmışlardı. Hal'in esir kampına yaptığı gece yarısı ziyaretleri az kalsın felaketle sonuçlanacaktı. Vali Van de Velde'nin horlamasına rağmen uykusunun pek derin olmadığı anlaşılıyordu. Hal'le Katinka da dikkatsizce davranmaya ve gürültü etmeye başlamışlardı. Vali Van de Velde kadının hiçbir şeye aldırmadan çığlık çığlığa bağırması, Hal'in de gürültülü yanıtları yüzünden uyanmıştı. Feneri kapıp usulca karısının kulübesine gitmişti. Dışarıda nöbet bekleyen Aboli ışığı zamanında görerek ıslık gibi bir sesle Hal'i uyarmıştı. Delikanlı da giysilerini toplayıp çitteki delikten kaçacak kadar zaman bulabilmişti. Aynı anda Van de Velde hızla kulübeye dalmıştı. Bir elinde fener, bir elinde de yalın kılıç vardı. Adam ertesi sabah Sir Francis'e acı acı şikayet etmiş, sizin şu hırsız gemicilerinizden biri diye suçlamalarda bulunmuştu. Sir Francis sormuştu, karınızın kulübesinden değerli bir şey kaybolmuş mu? Van de Velde hayır der gibi başını sallayınca da imalı imalı eklemişti. Karınız mücevherlerini öyle fazla teşhir etmemeli. Çünkü böyle yapması açgözlü düşüncelere yol açıyor. İleride bütün mallarınıza göz kulak olursanız çok iyi edersiniz efendim. Sir Francis nöbeti sona eren adamını da sorguya çekmişti. Ama valinin karısı hırsızı tarif edemediği için konu çabuk kapanmıştı. Katinka o sırada mışıl mışıl uyuduğunu iddia etmişti. Hal'in kampa yapma cesaretini gösterdiği son ziyaret olmuştu bu. Katinka ile delikanlı buluşmak için gizli bir yer bulmuşlardı. Gözlerden saklı bir yerdi burası. Ama Hal'in kadının çağrısına karşılık verecek, birkaç dakika içinde ona erişmesini sağlayacak kadar da yakındı. Delikanlı şimdi mağaranın önündeki dar düzlükte durdu. Telaş ve heyecanla derin bir soluk aldı. Mağarayı Aboli ile birlikte avdan dönerlerken bulmuşlardı. Aslında bu bir mağara değil, raf gibi uzanan bir kayaydı. Sert kayadaki kırmızı yumuşak kum taşı zamanla aşınmış ve bir veranda oluşturmuştu. Oradan geçen ilk insanlar onlar değillerdi. Verandanın dibinde kayadan duvarın önündeki taş ocakta eskiden kalan küller vardı. Alçak tavan islem kararmıştı. Yerlere balık kılçıkları ve küçük memeli hayvanların kemikleri saçılmıştı. Ocakta hazırlanan yiyeceklerden kalmıştı bunlar. Kemikler tertemiz ve kupkuruydu. Küllerse etrafa saçılmış ve soğuktu. Ocağın çoktan beri kullanılmadığı belliydi. Ama orada insanların oturduğunu belirten tek işaretler de bunlar değildi. Dipteki duvar aşağıdan yukarıya kadar renkli resimlerle kaplıydı. Hal'in tanımadığı boynuzlu antilop ve ceylanlardan oluşan büyük sürüler düzgün kayanın düzeyinde koşuyorlardı. Peşlerinde çöp gibi insan avcılar vardı. Ama bu avcıların erkeklik organları pek büyüktü. Resimler çocuksu ve renkliydi. İnsanlarla hayvanların boyutları orantısızdı. Bazı insan figürlerinin yanında kovaladıkları fil cüce gibi kalıyordu. Kartallar açtıkları kanatlarının altında koşan kara yaban öküzlerinin iki katı büyüklükteydi. Ama resimler Hal'i büyülüyordu. Çoğu zaman çılgınca sevişme aralarında yattığı yerden avlanan ve birbirleriyle savaşan bu acayip küçük adamlara bakıyordu. Böyle anlarda bu yabancı ressamlar ve resimlerde canlandırılan cesur küçük avcılar ve cengaverler hakkında daha fazla bir şeyler bilmek istiyordu. Hal Aboli'ye onları sorduğu zaman iri yarı zenci küçük adamları aşağı görüyormuş gibi omzunu silkti.
Onlar san, aslında insan değil, küçük sarı maymunlar. Şansın dönüp onlarla karşılaşırsan boya kaplarından çok zehirli okları konusunda bilgin artar. Tanrına dua et de seni onlardan korusun.
Hal bugün resimlerle ancak bir dakika ilgilenebildi. Çünkü yere duvarın önüne otlardan yaptığı yatak boştu. Bu şaşılacak bir şey değildi. Sonuçta randevuya erken gelmişti. Ama delikanlı yine de Katinka'nın gelip gelmeyeceğini düşündü. Genç kadın kapris yapıyor da olabilirdi. Sonra yamacın aşağısından gelen sesi duydu. Kuru bir dal kırılmıştı. Hal saklanacak bir yer bulabilmek için çabucak etrafına bakındı. Girişin bir yanında sarmaşıklar bir perde oluşturmuştu. Yeşil yaprakların arasında şaşılacak kadar parlak sarı çiçekler vardı. Çiçeklerin hafif tatlı kokusu etrafa yayılıyordu. Hal sarmaşıkların arkasına girerek kayanın önünde büzüldü. Bir dakika sonra Katinka çevik bir hareketle öndeki açıklığa sıçradı ve heyecanla içeriye baktı. İçerisinin boş olduğunu fark edince vücudu öfkeyle kas katı kesildi. Genç kadın bir tek kelime söyledi. Hal bunu Katinka'dan sık sık duymuştu. Müstehcen bir sözcüktü. Ve Hal'in tüm vücudunu heyecan titreşimleri sardı. Delikanlı sessizce saklandığı yerden çıkıp genç kadına yaklaştı. Bir eliyle hızla onun gözlerini kapattı. Diğer kolunu Katinka'nın beline sararak onu havaya kaldırdı ve ot yatağa doğru koştu. Daha sonra delikanlı otların üzerinde yatarken kadın Hal'in boynundan sarkan altın madalyonla oynamaya başladı. ''Bu çok güzel.'' diye mırıldandı. ''Aslanın yakut gözleri hoşuma gitti. Nedir bu?'' Hal Katinka'nın kendi dilinde sorduğu bu karmaşık soruyu anlayamadı. Kadın da sorusunu ağır ağır sözcüklere basa basa tekrarladı. Delikanlı kaçamak bir yanıt verdi. ''Bunu bana babam hediye etti. Madalyonun değeri benim için büyük.'' ''Katinka bunu istiyorum.'' dedi. ''Madalyonu bana verir misin?'' Hal tembelce gülümsedi. ''Bunu asla yapamam.'' Genç kadın dudaklarını sarkıttı. ''Beni seviyor musun? Benim için çıldırıyor musun?'' Delikanlı evet sana çılgınca aşığım diye itiraf ederek kolunun içiyle gözlerine giren terleri sildi. Öyleyse madalyonu bana ver. Hal sessizce hayır der gibi başını salladı. Sonra benim seni sevdiğim kadar seviyor musun diye sordu. Katinka neşeli bir kahkaha attı. Aptal olma tabii ki seni sevmiyorum. Benim tek aşkım sekstir. Söylediklerini kanıtlamak istercesine elini Hal'in kasıklarının üzerine koydu. ''Ama küçük ve yumuşak olursa onu da sevmem.'' Parmakları bir süre meşgul oldu. Sonra yine keyifle güldü. ''İşte böyle olunca onu daha çok seviyorum. O büyüdükçe benim aşkım da büyüyor.'' Aynı anda aşağıdaki gölde bir gümbürtü koptu ve tepelere çarparak yankılandı. Katinka gök gürültüsü diye bağırarak doğrulup oturdu. ''Gök gürültüsünden nefret ederim. Ta çocukluğumdan beri.'' Hal bu gök gürültüsü değil dedi. Katinka'yı öyle sertçe itti ki kadın tekrar bağırdı. ''Ah domuz oğlu domuz canımı yaktın.'' Ama Hal onun bu şikayetini aldırmadan ayağa fırladı. Çırılçıplak mağaranın girişine koşarak dışarı baktı. Burası bir hayli yüksek olduğu için gölün etrafını saran ağaçların tepelerinin üzerinden aşağıyı görebiliyordu. Azim'in çıplak direkleri öğle saatlerine özgü masmavilikteki gökyüzüne doğru uzanıyordu. Gökyüzüne deniz kuşları doluşmuştu. Gök gürültüsüne benzeyen ses ürkerek suyun yüzeyinden havalanmalarına neden olmuştu. Güneşin ışıkları kanatlarını pırıldatıyordu. Bu nedenle havada daireler çizerlerken buz ve kristalden yapılmış yaratıklara benziyorlardı. Ağır ağır dönen bir sis tabakası gölün yarısını örtüyordu. Sis boğazın başındaki kayaları da gümüşümsü mavi bulutçuklarla kaplıyordu. Ama birdenbire bu bulutçukların arasında acayip ışıklar çakmaya başladı. Zaten Hal'in gördüğü de sis değildi. Gök gürültüsü tekrar duyuldu. Ses Hal'e çakan ışıklardan daha sonra ulaştı. Dönenen bulutlar koyulaştı, yağ kadar ağır ağır gölün sularının üzerine yayıldı. Bu bulut kümesinin üstünde iki büyük geminin yüksek direkleri ve yelkenleri belirdi. Sanki tekneler suyun yukarısından gidiyorlardı. Gemiler sakin boğazdan geçerlerken aptallaşmış olan Hal onlara baka kaldı. Öndeki gemiden tekrar borda ateşi açıldı. Delikanlı hemen geminin bir firkateyn olduğunu anladı. Siyah gövdesinde beyaz süsler vardı. Top yuvaları açılmıştı. Tekneden ateş ve duman fışkırıyordu. Dumanların iyice yukarısında Hollanda Cumhuriyeti'nin üç renkli bayrağı hafif öğle rüzgarında dalgalanıyordu. Martı gemisi de nazlı nazlı firkateyni izliyordu. Ağır topları savaş şarkısı söyleyen geminin direkleriyle yelkenlerini, Aziz George ve Aziz Andrew'un renkleri ve tapınağın kırmızı dev haçı süslüyordu. Hal aman tanrım diye bağırdı. Neden girişteki toplar karşılık vermiyorlar? Sonra çıplak gözle yeşil üniformalı yabancı askerlerin kayaların dibindeki top yuvalarını sardıklarını gördü. Topçuları öldürür ve cesetlerini alçak duvarların üzerinden aşağıdaki denize atarlarken kılıçlarıyla mızraklarının çelik uçları güneşte ışıldıyordu. Sığınaktaki adamlarımızı gafil avladılar. Akbaba Hollandalıları buraya getirdi. Onlara toplarımızın yerlerini gösterdi. Halin sesi öfkesinden titriyordu. Akbaba bugünün hesabını kanıyla ödeyecek. Buna yemin ediyorum. Katinka ot yataktan fırlayarak dışarı Halin yanına koştu. Bak bir Hollanda gemisi. Beni iğrenç korsan babanın ininden kurtarmaya geldi. Tanrı'ya şükürler olsun. Yakında bu lanet olasıca yerden kurtulacak ve Ümitburnu'nda güvende olacağım. Heyecanla dans ediyordu. Seni ve babanı kalenin dışındaki talim yerinde dar ağaçlarından sallandıracaklar. Ben de orada olacağım. Sana son bir öpücük gönderecek ve elveda diye el sallayacağım. Alayla güldü. Hal onu aldırmadı. Koşarak mağaraya geri döndü. Telaşla elbisesini giyerek beline Neptün kılıcını taktı. Kadına çarpışma olacak dedi. Büyük bir tehlike var. Ama her şey sona erinceye kadar burada kalırsan güvende olursun. Yamaçtan inmeye başladı. Katinka onun peşinden, beni burada yalnız başıma bırakamazsın diye haykırdı. Geri dön, sana emrediyorum. Ama hal kadının sözlerini aldırmadan ağaçların arasındaki patikadan koşarak indi. Koşarken sessizce acı acı, onun beni baştan çıkarmasına, babamın yanından uzaklaştırmasına hiçbir zaman izin vermemeliydim diye yakınıyordu. Babam kızıl kuyruklu yıldızın tehlikeli olduğunu söyleyerek beni uyardı. Beni şimdi nasıl bir zalim kader bekliyorsa ben bunu hak ettim. O kadar sarsılmıştı ki ihmal ettiği görevinin başına dönmekten başka bir şey düşünemiyordu. Bu yüzden az kalsın ilerideki ağaçların altından ilerleyen askerlerin arasına dalacaktı. Neyse ki tam zamanında Hollandalıların çaktıkları kibritin kokusunu aldı. Sonra askerlerin yeşil yeleklerini ve beyaz çapraz kemerlerini fark etti. Hollandalılar ağaçların arasından geçiyorlardı. Hal kendini yere attı ve yuvarlanarak yüksek bir yabani incir ağacının arkasına sindi. Ağacın yanından usulca baktı. Acayip yeşil üniformalı dizi dizi adamın ondan uzaklaştıklarını, kampa doğru gittiklerini gördü. Mızrak ve tüfekleri hazırdı. Beyaz bir subayın emrinde düzenli olarak ilerliyorlardı. Hal subayın Hollanda dilinde alçak sesle ''Aranızdaki uzaklığı koruyun'' diye seslendiğini duydu. ''Birbirinize sokulmayın.'' Artık bu askerlerin hangi ülkeden oldukları kuşku götürmezdi. Hollandalının arkası hala dönüktü. Hal düşünebilecek zaman buldu. ''Babamı uyarmak için kampa yetişmeliyim. Ama yandan dolaşıp yol bulacak kadar zamanım yok. Savaşarak düşman atlarını yarmam gerekiyor.'' Kılıcını kınından çekerek bir dizinin üzerinde doğruldu. Sonra bunun bir işe yaramayacağını anladı. Düşman karada da denizde de bizden sayıca üstün. Bu kez Akbaba'yla Hollanda firkateynini uzaklaştırmak için ateş teknelerinden de yararlanamayız. Bu bizim için çetin bir çarpışma olabilir. Delikanlı kılıcının ucuyla yabani incirin dibindeki yumuşak humuslu toprağa bir çukur kazdı. Parmağındaki yüzüğü çıkardı, annesinin minyatürü olan madalyonu da cebinden çıkarıp çukura attı. En son boynundaki Notonie mührünü çıkararak onu diğer hazinelerinin üzerine koydu. Gevşek toprakla üzerlerini örtüp avucuyla toprağa sıkıştırdı. Bu iş ancak bir dakika sürmüştü ama tekrar ayağa kalktığında Hollandalı subayın ileride ormanda kaybolmuş olduğunu gördü. Hal usul usul ilerledi. Avının ne tarafta olduğunu ağaçların altındaki çalıların hışırtı ve çıtırtılarından anlıyordu. Başlarında subayları olmazsa bu adamlar doğru dürüst dövüşemezler diye düşünüyordu. O subayı yakalarsam askerlerin cesareti kırılır. Peşinde olduğu adama yaklaşırken yavaşladı. Çalıların arasından geçmeye çalışan Hollandalı'ya arkadan sokuldu. Subayın ilerlerken çıkardığı gürültü hal yaklaşırken duyulan hafif sesleri boğuyordu. Hollandalının serj ceketinin sırtında terden koyu ıslak lekeler belirmişti. Hal adamın apoletlerinden onun şirketin ordusundan bir teğmen olduğunu anladı. Uzun boylu ve zayıftı genç adam. Sıska ensesinde kıpkırmızı sivilceler vardı. Yalın kılıcını sağ elinde taşıyordu. Günlerden beri yıkanmamıştı ve bir yaban domuzu gibi kokuyordu. ''Gardınızı alın Minher!'' Hal adamı arkasından vuramazdı. Onun için teğmene Hollanda dilinde meydan okudu. Subay hızla ona doğru dönerek kılıcını kaldırdı ve korunma vaziyeti aldı. Gözleri uçuk maviydi. Düşmanın çok yakınında olduğunu fark edince gözleri şok ve korkuyla irileşti. Halden fazla büyük değildi. Yüzü dehşetle bembeyaz kesilirken çenesindeki sürüyle mor ergenlik sivilcesi büsbütün belirginleşmişti. Hal uzandı, kılıçları birbirine çarparak tınladı. Delikanlı çabucak ancak geriledi ama daha ilk hafif dokunuşta düşmanını tartmayı başarmıştı. Hollandalı ağır hareket ediyordu. Bileğinde de kılıç ustalarına özgü o gevşeklik ve güç yoktu. Halin kulağında babasının sözleri çınladı. Daha ilk vuruştan itibaren savaşmaya başlamalısın. Öfkeleninceye kadar bekleme. Hal o buz gibi öldürme isteğinin kalbine dolmasına izin verdi. Kılıcını mahsus yukarı kaldırdı ve ucunu Hollandalı'nın gözlerine doğru tuttu. Saldırmak için dengede bekliyordu. Teğmen ağır ağır karşılık verdi. Hal böyle bir düşman karşısında Daniel'ın öğrettiği hızlı saldırıyı deneme riskini göze alabileceğini anladı. Hollandalı'yı çabucak öldürmeye çalışacaktı. Güvertede aboli ile saatlerce çalışmış ve bileği su verilmiş çeliğe dönüşmüştü. Hollandalı'nın kılıcını durdurdu. Onu hızla döndürürken kılıcın ucu savunma hattından çıktı. Delikanlı böylece bir açıklık sağlamış oluyordu. Ama ileri atılmak için gardını indirmesi gerekiyordu. O zaman Hollandalı'nın doğal hamlesinin yaratacağı tehlikeye karşı savunmasız kalacaktı. Usta bir hasmın karşısında bir intihar sayılırdı bu. Ama Hal kararını vererek sol ayağını uzattı. Bütün ağırlığını ona verdi. Kılıcının ucu Hollandalı'nın savunmasını açtı. Teğmen hamlede çok gecikmişti. Hal'in kılıcı terden ıslanmış serç kumaşı deldi. Kaburgaların birinden kaydı, sonra aradaki açıklığı buldu. Hal elindeki kılıçla günler boyunca çabalamıştı ama soğuk çelikle ilk defa birini öldürüyordu. Kılıcın insan etine girmesinin uyandırdığı duygu bakımından hazırlıklı değildi. Sanki ölü ıslak bir şeye batırıyordu kılıcı. Hamlesinin hızını azaltan bir şeye. Teğmen Maat Zuyker Halin kılıcının ucu bel kemiğine dayanırken inleyerek silahını düşürdü. Çıplak elleriyle delikanlının ustura kadar keskin kılıcını kavradı. Kılıç avuçlarını kemiğe kadar yardı. Damarlar kesilirken parlak kırmızı kanlar fışkırdı. Hollandalı'nın elleri cansızca açıldı ve Maat Zuyker dizüstü düştü. Hal'in yüzüne sulanan gözleriyle bakıyordu, ağlamaya başlayacakmış gibi. Hal onun tepesine dikilerek Neptün kılıcının safirli kabzasını çekiştirdi. Ama Toledo çeliği ıslak ete yapışmıştı sanki. Maat Zuyker acıyla inledi ve parçalanan ellerini yalvarırcasına kaldırdı. Hal dehşetle "çok üzgünüm" diye fısıldadı. Tekrar kılıcının kabzasını çekiştirdi. Maat Zuyker bu kez ağzını iyice açarak hıçkırdı. Kılıç sağ akciğerini delip geçmişti. Hollandalı'nın solgun dudaklarının arasından birdenbire kanlar fışkırdı. Maat Zuyker'in ceketinin önünden akarak Hal'in botlarına sıçradı. Maat Zuyker kaburgalarının arasındaki kılıçla arka üstü devrilirken Hal "ah tanrım" diye mırıldandı. Bir an çaresizce durup düşmanın kendi kanıyla boğulmasını seyretti. Sonra hemen arkasındaki çalıların arasından çılgınca bir çığlık yükseldi. Yeşil ceketli bir asker delikanlıyı görmüştü. Bir tüfek gümbürdedi, saçmalar Halin başının üstündeki yapraklara çarptı ve vızıldayarak yanındaki ağacın gövdesinden sekti. Hal birdenbire harekete geçti. Aslında başından beri ne yapması gerektiğini biliyordu ama bunu yapmaya içi el vermemişti. Şimdi botlu ayağını Maat Zuyker'in kabarıp kabarıp inen göğsüne dayadı ve sıkışmış kılıcı kurtarmak için ağırlığını geriye verdi. Kılıcı bir defa çekti, sonra bütün gücüyle tekrar. Kılıç yavaş yavaş kaydı. Sonra birdenbire Hollandalı'nın vücudundan çıktı. Hal de sendeleyerek geri geri gitti. Delikanlı hemen dengesini buldu ve Maat Zuyker'in üzerinden atladı. Aynı anda bir tüfek daha patladı ve saçmalar hışırdayarak başının yanından geçti. Ateş eden asker tüfeği yeniden doldurmaya çalışıyor, barut kesesini karıştırıyordu. Hal doğruca ona doğru koştu. Asker korkuyla başını kaldırdı. Sonra boş silah atarak dönüp kaçmaya başladı. Hal kılıcı askerin ensesine, kulağının hemen altına doğru salladı. Ustura gibi silah eti kemiğe kadar yardı. Askerin boynunun yanı sırıtan kırmızı bir ağız gibi açıldı. Adam sessizce yere yığıldı. Ama Hal'in etrafında çalılar yeşil ceketli adamlarla doluydu. Delikanlı yüzlerce asker olduğunu anladı. Bu sıradan bir baskın değildi. Küçük bir ordu kampa saldırıyordu. Hal endişe ve öfke dolu haykırmalar duydu. Olanca gücüyle koşarken ona tüfeklerle devamlı ateş edilmeye başlandı. Bunların çoğu onu ıskalıyordu ama saçmaların bazıları iki yanındaki çalılara geliyordu. Hal bu gürültüde gür bir ses duydu. Onu otoriter ve güçlü oluşundan tanıdı. Hollanda dilinde "şu adamı yakalayın" diye böğürüyordu. "Kaçmasına izin vermeyin. Onu istiyorum." Hal sesin geldiği tarafa doğru baktı. Albay Cornelius Schroeder'in yolunu kesmek için ağaçların arasından koştuğunu görünce şok geçirdi. Az kalsın ayağı takılıyordu. Hollandalı'nın şapkası ve peruğu kafasından uçmuştu. Ama rütbesini belirten sırmalı kuşağı ve kurdeleleri yerindeydi. Tıraşlı kafası bir yumurtanın kabuğu gibi parlıyordu. Gür bıyığı yüzünde kalın bir çizgiye benziyordu. İri yarı olmasına rağmen hızlı koşuyordu. Ama korku Hal'in daha da hızlı koşmasına neden oldu.
''Schroeder, seni istiyorum!'' diye bağırdı. ''Bu sefer elimden kurtulamayacaksın!''
Hal daha da hızlandı. Uçar gibi attığı 30 adımdan sonra ağaçların arasından kampın etrafını saran çiti gördü. Kamp boştu. Delikanlı düşmanların babasını ve diğerlerinin hepsini iki savaş gemisinin güçlü ateşiyle gölün kıyısına çektiklerini anladı. Herhalde şimdi yuvalarındaki topların başına geçmişlerdi.
Hal koşarken ''Silahlarınızı alın!'' diye bağırdı. Schroeder 10 adım gerisindeydi. ''Azim'in tayfaları bana gelin, arkanızdayım!''
Delikanlı kampa dalarken koca Daniel'la 12 gemicinin haykırışına karşılık verdiklerini fark ederek müthiş rahatladı. Adamlar onu desteklemek için kıyıdan koşarak geliyorlardı. Delikanlı hemen Hollandalı'ya doğru döndü.
''Öyleyse gel bakalım!'' diyerek hemen gard vaziyeti aldı.
Ama Schroeder Azim'in tayfalarının üzerine geldiklerini görünce durakladı ve o zaman kendi askerlerini geride bırakmış olduğunu kavradı. Onları komutansız bırakmıştı üstelik. Şimdi yalnızdı ve karşısında 12 kişi vardı. Bire karşı 12.
Hale bakarak öfkeyle ''Yine şansın yardım etti köpek yavrusu'' diye omurdandı. ''Ama bugün sona ermeden seninle tekrar konuşacağız.''
Koca Daniel Hal'in 30 adım gerisinde birdenbire durup elindeki tüfeği kaldırdı. Schroeder'e nişan aldı. Ama emniyet açılırken albay eğildi ve topuklarının üzerinde döndü. Kurşun ıskaladı. Hollandalı da koşarak tekrar ormana daldı. Ağaçların arkasından gelen sürüyle adamı bir araya toplamak için bağırıyordu.
Hal soluk soluğa, ''Bay Daniel'' dedi, ''Hollandalı'nın emrinde güçlü bir birlik var, orman onun adamlarıyla dolu.''
''Kaç kişiler?''
''100 ya da daha fazla işte.''
Delikanlı saldırıya geçen ilk askerleri işaret etti. Yerliler koşarak yarı eğilerek onlara doğru geliyorlardı. Ateş etmek için duruyor, tüfeklerini tekrar dolduruyor ve yeniden koşmaya başlıyorlardı.
Daniel delikanlıya, ''Daha da kötüsü Körfez'de iki savaş gemisi var.'' dedi. ''Onlardan biri martı, diğeri ise bir Hollanda firkateyni.''
''Onları tepeden gördüm.'' Hal'in solukları normalleşmişti. ''Önümüzde bizimkinden çok üstün bir ateş gücü var. Arkamızda ise sayıları bizden fazla askerler. Burada duramayız, neredeyse bize yetişecekler. Hemen kıyıya dönelim.''
Hal döndü ve adamlarının başına geçerek onları koşa koşa geri götürdü. Arkalarında zenci askerler av köpekleri gibi uluyorlardı. Gülleler ve kurşunlar etraflarında ıslık çalıyor, hemen arkalarında ıslak toprak parçaları uçuşuyordu. O yüzden daha da hızlandılar. Hal ağaçların arasından top yuvalarının etrafındaki toprak yığınlarını ve havada süzülen barut dumanlarını görebiliyordu. Ağır topları tekrar dolduran topçularını da seçebiliyordu. Gölde kendi barut dumanlarına bürünmüş olan görkemli Hollanda firkateyni kıyıya doğru geliyordu. Hal o tarafa bakarken gemi dümen kırıp yan döndü. Topları yine alevler saçarak patladı. Birkaç saniye sonra gülleler gürültüyle başlarının üzerinden geçti. Misketler de etraflarında uçuştu. Hal havada dalgalanmalar olurken irkildi, kulakları çınlıyordu. Ağaçlar boylu boyunca devrildi, üzerlerine dallar ve yapraklar yağdı. Hal tam önünde bir güllenin toplardan birine geldiğini gördü. Top yerinden fırladı, Azim'den iki tayfanın cesedi döne döne havaya uçtu.
''Baba, neredesiniz?''
Hal o kargaşada sesini duyurmaya çalışıyordu. Sonra gürültülerin arasından Sir Francis'in sesini duydu.
''Toplarınıza hakim olun çocuklar. Hollanda gemisinin top deliklerine nişan alın. Oradaki peynir kafalıları biz İngilizler usulü alkışlayın.''
Hal top çukuruna babasının yanına atladı. Kolunu yakalayarak telaşla sarstı.
''Neredeydin oğlum?''
Sir Francis Hal'e bir göz attı. Ama giysilerindeki kanları görünce oğlunun yanıtını beklemedi. Onun yerine
''Sol taraftaki topların komutasını al.'' diye emretti. ''Ateşi!''
Hal telaşla soluk soluğa onun sözünü kesti. ''Düşman gemileri sadece bizi oyalıyorlar baba. Asıl tehlike arkamızda. Orman Hollanda askerleriyle dolu, yüzlerce askerle.'' Kanlı kılıcıyla geriyi işaret etti. ''Bir dakika sonra tepemizde olacaklar.'' Sir Francis duraksamadı. ''Topçularla sırayla konuş, arkadaki topları geriye doğru çevirsinler ve hepsine misket doldursunlar. Öndeki toplar gemilere ateşi sürdürsün ama gerideki toplar düşman bizi arkadan saldırıncaya kadar beklesin. Ateş emrini ben vereceğim, şimdi git.'' Hal çukurdan çıkarken Sir Francis koca Daniel'a döndü.
''Adamlarını ve bulabildiğin bütün tembelleri topla. Geri giderek arkamızdaki düşmanı mümkün olduğu kadar yavaşlat.''
hal topların önünde koşmaya başladı. Her yuvanın önünde duraklıyor, bağırarak emir veriyor, sonra koşmayı sürdürüyordu. Bombardıman devam eder ve kıyıdaki toplar da buna karşılık verirken çıkan gürültü kulakları sağır ediyor, insanın aklını karıştırıyordu. Hal siyah firkateynin bordo ateşi bir tayfunun yarattığı iblis rüzgarları gibi onu sarsarken sendeledi. Az kalsın yere kapaklanıyordu. Gülleler ormana dalıyor, delikanlının etrafında toprakları kaldırıyorlardı. Hal kendini toplamak için kafasını salladı ve koşmasını sürdürerek devrilmiş olan bir ağacın gövdesinin üzerinden açtı. Her top yuvasının önünden geçerek topçuları uyarırken adamlar da silahları çevirmeye ve ormana nişan almaya başladılar. Oradan tüfek sesleri ve öfkeli bağırışmalar geliyordu. Koca Daniel ve bir avuç denizci ormandan adeta akan sürüye saldırıyorlardı. Hal sıranın sonundaki top yuvasına ulaşıp çukura Aboli'nin yanına atladı. Zenci oradaki topçulara komuta ediyordu. Aboli kibriti dokunma deliğine tuttu, top geri tepelek gürledi. Pis kokulu duman döne döne üzerlerine inerken zenci Hal'e gülümsedi. Kara suratı is yüzünden daha da kararmış, gözleri dumandan kızarmıştı. ''Zamanında gelip savaşa katılamayacağından korkuyordum. Oraya gelip seni yaka paça getirmem gerekeceğini sanıyordum.'' Hal sert bir sesle, ''Kuyruk tüylerine bir misket yersen bu kadar mutlu mutlu gülümseyemezsin.'' diye omurdandı. ''Etrafımız sarıldı. Arkamızdaki orman Hollandalı dolu. Daniel onları durdurmaya çalışıyor ama fazla dayanamayacak. Yüzlerce asker var. Şunu ormana çevir ve içine misket doldur.''
Top yeniden doldurulurken delikanlı emir vermeyi sürdürdü.
''Sadece bir atışlık zamanımız var, sonra dumanlardan yararlanarak onlara saldıracağız.''
Uzun top tomarıyla barutu sıkıştırdı. Çubuğu çekerken bir gemici içi misket dolu branda bezinden yapılmış ağır keseyi kaldırdı ve namludan içeri zorla soktu. Hal kesenin barutun üzerine gelmesi için onu iyice itti. Sonra topun iki yanındaki alçak duvarların arkasına siper alıp ormana doğru baktılar. Birbirine çarpan çelik kılıçların şakırtısını duyuyorlardı. Daniel'ın adamları çılgınca bağırarak saldırıyorlardı. Sonra yeşil ceketlilerin karşı saldırısı yüzünden gerilediler. Schroeder'in adamları tüfeklerini tekrar doldurup yeniden ateş etmek için öne doğru koşarlarken silah sesleri birbirini izliyordu. Hal ve Aboli şimdi kendi denizcilerinin ağaçların arasından geri geldiğini görüyorlardı. Daniel diğerlerinin tepesinden bakıyordu. Bir omzuna yaralı bir tayfayı almıştı. Diğer elinde ise kılıcı vardı. Yeşil ceketler onu ve denizcilerini adam akıllı zorluyorlardı. Hal etrafındaki denizcilere hırıltılı bir sesle ''Hazır olun'' dedi. Alçak duvarın aşağısında çömelerek mızrak ve kılıçlarını yokladılar. ''Aboli, Daniel önümüzden çekilinceye kadar ateş etme.'' Koca Daniel birdenbire omzundaki denizciyi yere bırakarak döndü. Düşmanların arasına dalıp kılıcıyla geniş daireler çizerek adamları dağıttı. Sonra tekrar yaralı denizciye koşup onu omzuna aldı ve Hal'in sindiği yere doğru geldi. Hal top yuvalarının oluşturduğu sıraya baktı. Ön tarafa dönük toplar hala göldeki gemilere ateş ediyordu. Ama her iki toptan biri ormana doğru döndürülmüştü. Ve saldıran piyadelerin oluşturdukları sıralara fırtına gibi misketler yağdırmak için uygun anı bekliyorlardı. ''Aboli bu kadar kısa mesafeden misketler dağılamayacak.'' diye mırıldandı. ''Askerler birbirlerine yaklaşmadan ilerliyorlar.'' ''Hal Schroeder onları iyi kontrol ediyor.'' dedi. ''Bir tek atışla sürüyle askeri deviremeyiz.''
''Schroeder mi?'' Aboli'nin gözleri kısıldı. ''Bana saldıranın o olduğunu söylemedin.''
''Bak işte orada.'' Hal ağaçların arasından hızla onlara doğru gelen uzun boylu peruksuz adamı işaret etti. Albay askerlerine ilerlemelerini emrederken bıyıkları dimdik olmuştu.
''Aboli o bir iblis.'' diye omurdandı. ''Başımıza bela açacak.''
Bir demir çubuğu ağır topun altına sokarak onu birkaç derece daha çevirdi. Albaya nişan almaya çalışıyordu. Schroeder'i ikna etmek istermiş gibi... ''Biraz kımıldamadan dursana'' dedi. ''Sadece bir atış için.'' Ama albay adamlarının önünde gidip geliyor, onlara ilerlemeleri için elini sallıyordu. Artık iyice yaklaşmıştı. Hal adamlarına bağıran Schroeder'in sesini duyabiliyordu.
''Sıranızı bozmayın, ilerlemeyi sürdürün. Dikkatli olun, şimdi ateş etmeyin.''
Yerlilerin üzerindeki etkisi adamların ağır ağır ama kararlılıkla yaklaşmalarından anlaşılıyordu. Askerler topların onları beklediğinin herhalde farkındaydılar. Ama yine de duraklamadan ilerliyorlar, ateş de etmiyorlardı. Tüfeklerindeki tek kurşunu ziyan etmek niyetinde değillerdi. Adamlar Hal'in yüzlerini seçmesini kolaylaştıracak kadar yakındılar.
Delikanlı şirketin askerlerinin çoğunu doğudaki sömürgelerden topladığını biliyordu. Zaten bu da yaklaşan askerlerin çoğunun doğullara özgü suratlarından anlaşılıyordu. Ciltleri koyu kehribar rengi, gözleri badem gibiydi. Hal birdenbire iki savaş gemisinden açılan borda ateşinin kesilmiş olduğunu fark etti. Omzun üzerinden çabucak baktı. Kara firkateynle martının kıyıdan ancak bir halat boyu ötede olduğunu gördü. Topları susmuştu. Hal Cambra ile firkateyn komutanının Schroeder'le bazı işaretleri kararlaştırmış olduklarını anladı. Gemidekiler kendi adamlarını yaralamaktan korktukları için ateşi kesmişlerdi. Hal böylece soluk alacak kadar zaman bulabileceğiz diye düşünerek tekrar öne döndü. Daniel'ın adamlarının sayısının iyice azalmış olduğunu gördü. Gemicilerin yarısını kaybetmişlerdi. Geri kalanlarınsa saldırı ve şiddetli çatışma yüzünden bitkin halde oldukları belliydi. Düzensizce adım atıyorlardı. Çoğu zorlukla yürüyebiliyordu. Gömlekleri ter ve yaralarından akan kanlarla ıslanmıştı. Teker teker yukarı tırmanıyor, alçak duvar aşarak çukurun dibinde kesik kesik soluyarak yatıyorlardı.
16. ayrımın sonu. Sayfa 207.